Ayrım 7.
Üçüncüsü Kosova, Kastamonu mektupçulukları, Taif, Yemen, Amara, Basra, Balıkesir, Lazkiye mutasarrıflıkları, Elaziz, Yanya ve Trabzon valiliklerinde geçen idarecilik hayatı. 1896-1912. Dördüncüsü üniversitedeki hayatı 1913-1943. Mehmet Ali Ayni'nin 17 yıl süren idarecilik hayatı Türk kültürüne hizmet yolundaki çalışmalarını ara verdirmemiş, bilakis en büyük bölümü İstanbul'a inhisar eden bilgi hayatımızı Anadolu'nun içerilerine kadar genişletmesini temin etmiştir. Bilhassa Kastamonu'da Lolien'den tercüme ve neşrettiği Tarihi Edebi Alem adlı eser, bütün memlekete yayıldıktan sonra Sultan Hamit tarafından toplattırılmıştı. Fakat mütefekkirin bu devredeki eserleri Halep'te neşredilen Malumat-ı Nafia-i Fenniye, Kastamonu'da neşredilen Küçük Umumi Tarih, Fakir Ziraat Dersleri gibi halka ortalık bilgiler vermek için yazılmış sade kitaplardır. Mehmet Ali Ayni'nin İslam ve Türk tasavvufu üstünde esaslı araştırmalarla geçen ilim hayatı İstanbul'da başlar. 30 yıldan fazla sürer ve bugüne kadar gelir. Hayatının bu devresinde verdiği 30 ciltten fazla eserden başlıcaları şunlardır. İmam Gazali, Baron Karadovo'dan serbest tercüme. İlim ve Felsefe, Bardel'den tercüme. Farabi, Ruhiyat Dersleri, Rabo'dan tercüme. Şeyh-i Ekber'i Niçin Severim, Muhiddin-i Arabi'nin Müdafası, Gazi Mustafa Kemal'e ithaf. Reşit Bey tarafından Fransızca'ya tercüme. Bu eser hakkında Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ilim mecmualarında tenkit ve mülahazalar. Hacı Bayram-ı Veli, Tasavvuf Tarihi, Muhiddin-i Arabi'nin Felsefesi, Paris'te Fransızca olarak çıkmıştır. İsmail Hakkı, Harvard'da toplanan Beynelmilel Felsefe Kongresi için hazırlanan etüt, Paris'te basılmıştır. Türk Ahlakçıları, Milliyetçilik, son neşrettiği eser. Bu kitaptan ayrı bir makalede bahsetmek istiyoruz. Not, mütefekkirin hayatı ve eserleri hakkında daha fazla bilgi arayanlara İş Mecmuası'nın son 32. sayısını tavsiye ederim. 75 yaşına kadar Şark'ın ve Garb'ın tasavvuf, ruhiyat, felsefe eserleri ve tarih vesikaları üstünde hiçbir yorgunluk ve bezginlik duymadan, ancak dünyanın sayılı ilim adamlarına has bir hakikat aşkıyla didinmeye ve düşünmeye devam eden Mehmet Ali Ayni, bütün tefekkür hayatında İslam düşüncesinin Aristo, Farabi, İbn Sina cephesine karşı çıkan ve peripatetizm, meşaiye sistemini yıkmaya çalışan İslam Türk tasavvufuna sadık kalmıştır. Farabi'nin Türklüğünü ilk iddia ve ispat eden alimimiz kendisi olduğu halde peripatetizme karşı cephe olan Gazeli tarafına katılması, Fatih devrinden Tanzimat'a kadar resmi bir itibar da kazanarak devam eden tasavvuf ananesinin Türk düşüncesine hakim olmasındandır. Mehmet Ali Ayni'nin Şeyh-i Ekber'i Niçin Severim adlı eserini Mustafa Kemal'e ithaf etmesine de tarihi bir mana aranabilir. Yavuz Selim devrinde Muhiddin-i Arabi'yi tenkit etmenin fetva ile yasak edildiği malumdur. Bu Türk tefekkür tarihinde bizi garp tekamülünden 5 asır geri bırakan felaketli rücuğumuzun ikinci safhasını teşkil eder. Birinci safha Fatih devrinde bizzat hükümdarın medresede Hocazade'ye yeni bir tehafüt yazdırarak onu akılcı ve tabiatçı felsefeye karşı mücadeleye memur etmesiyle başlar. Fatih'in İstanbul'u alması dünya tarihinde yeni bir çağın açılmasına rastladığı ve belki de amil olduğu halde Türk düşüncesinin İbn Sina ananesinden resmen ayrılması dünya tefekkür tarihinden asırlarca geri kalmamıza sebep olmuştur. Mehmet Ali Ayni üstadımız acaba Şeyh-i Ekber'i müdafaa eden eserini Mustafa Kemal'e ithaf ederek Fatih'in ve Yavuz'un himaye ettikleri Arap mutasavvufunu Atatürk'ün de benimsemesini mi istiyordu? Türk İnkılabına Bakışlar adlı kitabımda Türk düşüncesini İbn Sina ananesinden koparıp Gazali ve Muhiddin-i Arabi tasavvufuna kaydıran bütün Türk kültürünün felsefesinin, ilminin, edebiyatının asırlarca aynı kapalı daire içinde dönüp durmasına sebep olan meşum tesirlerin tarihi köklerini ve safhalarını belirtmeye çalıştım. Bununla beraber kuru bir akılcılığın, rasyonalizmin müdafasını yapmış olmaktan çok uzağım. Türk hümanizminin şark misliğiyle garp tabiatçılığının şuurlu bir terkibinden doğacağını göstermek için yazılmış incelemelerim, Kültür Haftası mecmuasında çıkan Şark Garp Münakaşasına Bir Bakış adlı makale serisi ve romanlarım Fatih Harbiye vardır. Türk düşüncesinin ve ruhunun mistik bünyesini tamamıyla terk etmesine taraftar olmuş değilim. Onun tarihi olduğu kadar coğrafi nasibi de buna imkan vermez. Fakat bu bünyeye yapışıp kalmamak, onun madde ve tabiatla temasına engel olan tesirleri ortadan kaldırmak, Pascal'ın meşhur tasnifine göre birinin şarkın, incelik ruhuyla ötekinin garbın riyaziye kafasını terkibe çalışmak lüzumuna inanıyorum. Biz de İbn Sina anneannesini terk ettikten sonra teşekkül eden bünye mistik olduğu için Türk düşüncesine bundan sonra verilmesi gereken istikamet aksine doğru gitmelidir ki aradığımız terkibin muvazenesi doğabilsin. Eğer ben bir Fransız muharriri olsaydım, akılcı, rasyonalist Fransız düşüncesine mistik bir istikameti yakıştırırdım. Bu bakımdan muasır Türk düşüncesinin tekamülünde tasavvuf anannesiyle mücadele edenler kadar Mehmet Ali Ayni gibi onu muhafazaya çalışanların da hayırlı tesirleri olduğuna kaniyim. Bilhassa İslam ve Türk tasavvuf tarihinin aydınlanmasına yardımı bakımından onun hizmeti başta gelir. Mehmet Ali Ayni'nin kendisine yalnız Türkiye'de değil Avrupa'daki şarkiyatçılar arasında da kıymet ve şöhret kazandıran eserlerinin milli kültürümüze hizmetini şükranla anarken, şerefli üstadımızın bizi daima taze ve aydınlık zekasının özlü mahsullerinden daha pek uzun yıllar mahrum bırakmamasını temenni ederiz. Tasviri Efkar 1943. Talat Paşa merhum. 25 sene evvel Boğaz'ın tenha ve karanlık suları üstünden bir motorun içinde yurdun dışına ölüsü giden Talat Paşa'nın dün aydınlık bir gök altında ve bir hayranlar kalabalığı ortasında İstanbul'a dirisi geldi. Evet, bugün Talat Paşa kendisini tanıyanların hatırasında 25 yıllık bir zamanın oldurduğu hasretle o günkünden daha canlıdır. Bir sadaret alayından daha büyük ve daha menfaatsiz bir kalabalık onu dün Hürriyet Abidesi'ndeki ebedi makamına kadar uğurladı. 25 seneden beri Talat Paşa'ya dair yazılan hatıraların çoğunda onun siyasi hayatından ziyade ahlaki portresinin çizgilerine ışık veren teferruat yer almıştır. Fakirlere maaşından yarımşar lira nasıl verdirmiş, evrak müdürü Hacı Nuri Bey'den 1 lira ödünç nasıl istemiş, evine biraz pirinç aldırmak için neler çekmiş, para sıkıntısı onu en sevdiği atı satmaya nasıl mecbur etmiş, Almanya'da yarı aç yaşarken dostları tarafından kendisine teklif edilen yardımları nasıl geri çevirmiş, öldürüldüğü zaman cebinde 5 marktan fazla neden para zuhur etmemiş. Bütün bunların hülasası Talat Paşa'nın sadaret maaşından gayrı devlet hazinesinden metelik almaya tenezzül etmeyen namuslu bir adam olduğudur. Hırsızlık etmemek bir kahramanlık mıdır ki Talat Paşa gibi yakın tarihimizin altını üstüne getirmiş bir insanın hayatında siyasi zaferlerinden ziyade anılmaya layık bir hususilik ifade ediyor? Hırsızlık etmemek bir vazifedir. Fakat elindeki iktidarı devlet hazinesinin kapısını açmak için bir maymuncuk gibi kullanmayan hükümet adamı o kadar azalmış ki Talat ve Enver gibi 3-5 kişi benzerleri arasında orta ahlak seviyesini aşan sıradağlar gibi göze vuruyor. Talat Paşa'yı lüksten, gösterişten ve pöhpöhten nefreti Enver'den de ayırmaktadır. Ahlak davasının hepimizi kaygılandırdığı bu günlerde duyduğumuz büyük ihtiyacın tam cevabı halinde Talat Paşa'nın ölüsü bize canlı bir fazilet örneği olarak geliyor ve dirilere katılıyor. Ebedi Hürriyet Abidesi'nde şimdi büyük bir feragat yatmakta ve gençliğe göstermek için işaret parmaklarımız ok gibi sivrilerek ona doğru uzanmaktadır. Tasvir-i Efkar 1943. Üç arkadaş. Türk basın ailesinin kaybettiği üç uzuv arasında yalnız meslek değil, mizaç bakımından da keskin benzeyişler vardı. Üçü de sakin ve haluk, başkalarıyla münasebetlerinde sabit bir muvazene ve devamlı bir ahenk de hissedebilmiş Çelebi arkadaşlardı. Yeni asır sahibi İsmail Hakkı Ocakoğlu'yu pek az tanıdım. Fakat dostlarının anlattıkları benim intibalarımı doğruluyor. Kenan Hulusi ve İskender Fahreddin'e gelince Türk kültürünün en şerefli yokuşu Babali'yi her gün tırmananlar ve rızkını başka kapılarda aramayanlar arasında bu iki meslektaş da vardı. Kenan Hulusi 15 yıl önce 7 çakmak alevi gibi parlayıp sönen fakat mensuplarında sönmez bir sanat hamlesi ve hayranlığı alevleyen 7 meşalenin aydınlığında tanıdım. Henüz bir hikayecinin muhtaç olduğu zengin müşahede ve tecrübe unsurlarından mahrumdu. Çoğumuz gibi hayatın karşısına görgülerinden ziyade tahmin ve hayalleriyle çıkmış romantik bir istidattı. Gitgide yazılarında gerçeklik, ilk gençliğin fantazilerini bastıran bir hayat yankısı haline geliyordu. Tenkit yoksulluğu Kenan Hulusi'yi büyük tevazuunun hayvetleri içinde bıraktı ve kıymetlerinin yeter derecede tanınmamasına sebep oldu. İskender Fahreddin de bizde tenkidin olduğu kadarından muayyen hiçbir not almamış. Yalnız okuyucunun takdirine dayanarak bilhassa kemiyet bakımından hayret verici derecede çok eser yazmış bir arkadaşımızdı. Tarihi roman neviine tefrikacılık bakımından zaruri ayrı bir çeşni ve cazibe verdiği muhakkaktı. Bütün bu kıymetler avare, uçarı veya hoyrat bir tenkidin değil, şimdi yerlerinde bıraktıkları boşluğun acı delaletiyle layık oldukları takdiri kazanabilirlerse, melun ölümün edebiyatımıza dolayısıyla bir hizmeti dokunduğuna hükmedilebilir. Tasvir-i Efkar 1943. Gelen hangi Rıza Tevfik'tir? Rıza Tevfik gelmiş. Gelen hangi Rıza Tevfik'tir? Tasavvuf ve kelam ananesinden muasır felsefeye geçmek isteyen Türk düşüncesinin çektiği intikal sıkıntısı içinde filozof adına layık hiç kimse olmadığı için meydanı boş bulan ve imzasının üstüne filozof sıfatını kendi eliyle oturtan, şair yapısıyla dünyaya geldiği için felsefeyi sağlam metot çerçeveleri içinde kavrayamayan ve yazılarıyla konferanslarında mevzuun daima dışına fırlamaktan kendini alamayan, metotlu bir tefekkürden ziyade çeşnisi helal olduğu için her fikre dilini dokunduran fakat hiçbirine bağlanamayan, felsefeden ziyade sayısız meselelerin kovanı haline gelmiş bir kafa derbederliğinin mümessili Rıza Tevfik mi? Medrese tefekkürüne, din taassubuna ve vicdan baskısına isyan eden, liberal fakat masiva lezzetlerine düşkün, zındık ve keyfeli Bektaşi Rıza Tevfik mi? Milliyetçilik düşmanı, Türkiye has davaları beşeri prensiplerle halletmek sevdası peşinde çıkmaz yollara sapan kozmopolit ve farmason Rıza Tevfik mi? Hoşgü, hoş sohbet, nüktedan, fıkragü, zarif, heccav, yerine göre natuk ve yerine göre geveze fakat daima enteresan Rıza Tevfik mi? Edirne'de güreşen, İstanbul'da intihap sandıklarının başında dövüşen, sözün hiçbir tesire sahip olmadığı yerde yumruğuna ve pazısına müracaat eden kavgacı pehlivan Rıza Tevfik mi? Gözleri dalgın, içi hasretler ve rüyalarla dolu, o yerlerde güneş mahmuru fikret bir peridir ki, doğar sevdalı akşamlar nigah-ı vapesinden, o yerlerde sabah bir bestekar-ı serseridir ki, perişan nameler perran olur güya enininden diye başlayan Gelibolu manzumesi gibi Türk edebiyatına ölümsüz eserler veren, Türk folklorunun kıymetlerini ilk sezen ve ihya eden, ne olurdu alnından öpüp her seher saçını ben çözüp ben bağlasaydım gibi fostişleriyle hece şiirini emsalsiz bir şekilde halka ait kaynaklarına götüren şair, büyük şair Rıza Tevfik mi? Yoksa sevde, Türk milletinin idam hükmünü imzalayan kalemini, üstelik bir de Amerikan Koleji'ne hediye ederek Türklerden başka herkesi sevindirmeye kalkan 150'lik Rıza Tevfik mi? Hangisi? Giden Rıza Tevfik bunlardan hepsiydi. Gelen Rıza Tevfik, büyük hataların şuuru ve pişmanlığı ile ruhunu demlendirmiş, varlığa metafizik adesesinden bakan bir felsefe anaforu içinde coşmuş, engin ve avare bir kalbin sahibi, şair Rıza Tevfik ise her zamanki gibi başımızın üstünde yeri var. Tasvir-i Efkar 1943. Bestekar Limi Atlı'nın 58. sanat yılı. Kendisinin bana lütfedip gönderdiği bir mektuptan anladım ki, mümtaz bestekarımız Limi Atlı, Şehzade başında direkler arasında Çaycı Hacı Reşid'in dükkanında rahmetli babamın Muallim Naci ve Şeyh Vasfi ile edebi sohbetlerinde hazır bulunurmuş. İsmail Safa'nın Çaldırıp Çalgıyı güfteli şarkısını Giriftsen Asım'dan sonra Şeyh Vasfi'nin telkiniyle bir de Üstad Limi bestelemiş. Biri uşak, öteki nihavet makamındadır. İki besteyi de bestekarlarını da biliyordum. Fakat mektuptaki teferruattan haberim yoktu. Milli musikimizin klasik edalı hatta taptaze ve unutulmaz eserlerini besteleyen Limi Atlı, bence ayrı bir değeri olan bu noktaları öğrenmeme delalet ettikten sonra hem bana hem de kendisinin bütün hayranlarına büyük bir müjde veriyor. Tarihini hemen kaydediniz. İçinde bulunduğumuz ayın 25. pazartesi günü akşamı, üstadın sanat hayatının 58. yılını idrak etmesi münasebetiyle Tepebaşı Şehir Tiyatrosu'nun dram kısmında saat 9'da büyük bir jübile hazırlanmıştır. Münir Nurettin Konservatuvar'ın Türk Musiki İcra Heyeti'nden Kemal Niyazi, Sadi, Artaki, Necmi Rıza, Cemal Kamil ve Tamburi, bestekar Selahattin Pınar, Necati Tokyay, Kemençeci Aleko ve Küçük Çiftlik Parkı'nın Küme Saz Heyeti sanatkarları ile Anadolu Halk Türküleri Muganniyeleri, Limi Atlı'nın şerefine Bahtiyar İstanbul halkına eşsiz ve enfes bir musiki ziyafeti çekeceklerdir. Ömrünün yarım asırdan fazlasını milli musikimize hasreden aziz bestekarımız, manasını ve ihtişamını ancak hayranlarının anlayabileceği bir tevazuyla, bütün hayatında şerefli isminden taşan parıltıyı inzivasının fanusu içine hapsetmeye çalıştı. Bu jübile, yarım asırdan beri onun şarkılarından içimize bir seyyale halinde geçen manevi ve görünmez aydınlığı tekrar göz kamaştırıcı bir hale getirecektir. Hem büyük bir kıymeti hem de büyük bir kıymet biliciliği tebarüz ettiren bu törenin layık olduğu saygı ve sevginin sevinçle karşılanacağından eminim. Tasvir-i Efkar 1943. Antoine'ın hatırası. 15 yaşındayım. Şehzade başındaki Letafet Apartmanı'nın yan kapısından giriyorum. Antoine'ın kurduğu Darül Bedai Mektebi'nin dühul imtihanı var. Sahneye doğru ilk adımlarımı atıyorum. Fakat bunun son adımlarım olduğunu, önümde açılan yolun kapanacağını ve hangi başka dünyalara açılacağını bilmiyorum. Başım gülle ağırlığında bir meçhulle dolu. Karanlık ve tenha koridorlardan geçiyor, sahnemsi bir yerin kenarına götürülüyorum. Sıram geliyor, çıkıyorum, iki basamak aşağıdaki salonda uzun bir masa. Ortada Antoine, kırmızı, yuvarlak, tüysüz bir yüz. Beni parlak bir yeşille saran dikkatli gözler. Yanında heyeti edebiye. Ondan başka hiçbirini görmüyorum. Halit Ziyalar mı? Yahya Kemaller mi? Müfit Ratipler mi? Reşat Rıdvanlar mı bilmiyorum. Ferda'yı okuyup çıkıyorum. Otello Kamil yandan beni dinlemiş, tanımıyor fakat iki elime de sarılıyor. Mükemmel, mükemmel gibi bir şeyler söyleyerek bana cesaret veriyor. Birkaç gün sonra kabul edildiğimi bildiren resmi mektubu alıyorum. Birkaç ay sonra Birinci Dünya Harbi Türkiye'den Antoine'ı benden de aktör olmak iradesini alıp götürüyor. Senelerden sonra Antoine'ın hatıralarını okuyorum. bir şarapçı dükkanının arkasındaki izbede Fransa'nın bütün eski sahne anlayışını alt üst eden serbest tiyatroyu nasıl kurduğunu, 19. asrın ikinci yarısını dolduran maddeci, ilimci ve gerçekçi telakkiyi sahneye getirmeye nasıl muvaffak olduğunu öğreniyorum. Bu telakkinin inhitatına ve Antoine'ın ihtiyarlığına kadar Fransız tiyatrosunun geçirdiği yeni inkılap safhalarına da uzaktan göz atmaya devam ediyorum. Bir gün Paris'te Théâtre Antoine'dayım. Robin ve Alexander hala onlar sahnede. Serbest tiyatronun da kurucusunun da o binada yalnız adı var. Fakat Letafet Apartmanı ile orası arasındaki çapraşık münasebetlere gözlerim dalıyor. İkisi arasındaki benzeyiş, Antoine'ın her iki yerde de gölgesini bırakan hayaletine karşı aynı uzaklık mesafesinde kalışı. Geçen gün Semih Mümtaz bana onun ölümünü haber veriyor. Eve gelince hatıralarını karıştırıyorum. Meğer onun Şelle Türk, Türklerin Yanında diye bir kitabı varmış. Fakat Türklerin bundan haberi olmamış. Çünkü eseri tercüme eden bulunmamış. Gazeteye koymak için şehir tiyatrosundan bir resmini istedik. Orada da yokmuş. İsviçre gazetelerinden birinde onu biraz yeren bir yazıda okudum. Fransa'da ve Türkiye'de her biri kendi ölçüsüne göre iki inkılap sahnesi kurduran adamın tecellisi içime sızlatmada değil. Onun hatırasına bu satırların ucundan bir şükran selamı yolluyorum. Tasviri Efkar 1943. Halefsiz Şair. İki gündür Mehmet Akif'in hatırasını kucaklayan ve başının üstüne çıkaran üniversite gençliği, kendisini ona bağlayan bir yüksek idrakin taze ve halis delillerini verdi. Bu alaka edebi değildir. Öyle olsaydı yalnız şiir kıymeti bakımından en az Mehmet Akif kadar unutulmamaya layık nice şairlerimizin hatıraları gençliği haftada bir mezar başlarına ve halk evlerine koşturuyordu. Bu alaka Akif'in şiirinden ziyade onu dolduran memleket ve fazilet aşkındandır. Namık Kemal için olduğu gibi. Memleket ve fazilet aşkı ile Namık Kemal'in şiirinde başlayan, İsmail Safa'nın ve Tevfik Fikret'in şiirinde devam eden bu ideal köpürüşü Mehmet Akif'in şiirinden sonra söndü. Onların münhal bıraktığı yere içini çeken şairlerimizin belki var. Belki ifade hünerinde bunlar onlardan daha da ileri gitmişlerdir. Fakat yalnız bu kuru hüner yetmez. Bir adamın beşiğinden mezarına kadar bütün ömrünü ve beyninden topuğuna kadar bütün hareket manzumesini doldurup taşan ideal hamlesinin aksiyon halinde belirtileri de lazımdır. Hiçbir efendi önünde eğilmemek, bütün düşündüklerini her yerde ve herkesin önünde boğulmuş hakikatlerin en keskin çığlığıyla söylemek, bütün resmi nimetleri tepmek, milletin sesi olmak gururunu bayram kasideciliğine feda etmemek ve bu sesi milletin her haykırma ihtiyacını duyduğu tarihi anda yükseltmek.